Ayrım 29, sayfa 314, bölüm 22. Yani yeraltı radarı. Ekomanyetik dalgalar aracılığıyla yer altını incelemeye yarıyordu. Uzmanların minibüsten getirdikleri selektif entegre ray sistemi, yani SIR-2 makinesinin iki tane anteni vardı. Biri yere yüksek frekanslı elektromanyetik enerji yolluyordu. Diğeri yer altındaki cisimleri çarpma suretiyle geri dönen dalgalarla ölçüyordu. Gönderilen data da bir bilgisayar ekranına yansıyordu. Farklı tabakalar yatay çizgiler halinde ekran görüntüsü şeklinde görüntülenebiliyordu. Uzmanlar makineyi merdivenlerden aşağı taşıdıkları sırada Yates ve Corso'da tarama alanını belirlemek üzere bodrum katının tabanını birer metrelik aralıklarla bölmüşlerdi. "Bu yağmurda toprak oldukça nemli olacak," dedi Pete, elektrik kablosunu açtığı sırada. "Bu makineyi etkiler mi?" diye sordum Maura. "Yere tepkimesi yerin su oranına göre değişiklik gösterir. Bunu göz önünde bulundurarak en frekansını ona göre ayarlamamız gerekiyor." "200 MHz mi yani?" diye sordu geri. "Başlangıçta evet, ama daha yüksek bir frekansa çıkmadım. Çünkü bu kez de çok da fazla ayrıntı görecek." Pete kabloları taşınabilir konsola bağlayıp dizüstü bilgisayarını açtı. "Ama bu iş etrafımızı saran ormanın ortasına biraz zor olacak. Ağaçların bununla ne ilgisi var ki?" diye sordu Rizzoli. "Bu ev ağaçlık bir alan üzerine kurulmuş. Yani temelinin altında ölü ağaç köklerinin kalma bir sürü oyuk vardır. Bu da resmi bulanıklaştıracak tabii." "Şu konsolu sırtıma takmama yardım eder misin?" dedi Geri. "Nasıl oldu? Kayışları sağlamlamak ister misin?" "Yok, iyidir." Geri derin bir nefes alıp etrafına bakındı. "Sondan başlayacağım," dedi. Geri yereyi toprakla kaplı yerin üzerinde dolaştırdıkça yeraltı profil dalgaları çizgiler halinde dizüstü bilgisayarın ekranında belirdi. Maura, tıp eğitimi sırasında insan bedenine ultrason ve CT taramasının kullanıldığını görmüştü. Ama ekranda beliren bu dalgaların ne anlama geldiği konusunda en ufak bir fikri yoktu. "Ne görüyorsun?" diye sordu geriye. "Bu karanlık bölgeler pozitif radar ekoları. Negatif ekolar beyaz görünüyor. Biz anormal bir şeyler arıyoruz. Hiperbolik bir yansıma mesela." "O nedir?" diye sordu Rizzoli. "Bir sürü dalga yayan bir tür kabarıklık gibi. Radar dalgaları yer altına gömülmüş bir şeye çarptığında her yöne dağılır." Geri durup ekranı inceledi. "Tamam, şunu görüyor musunuz? 3 metre karar derinde hiperbolik yansıma veren bir şey var." "Ne olabilir?" diye sordu Yates. "Bir ağaç kökü olabilir. Burayı işaretleyip devam edelim." Geri birer metrelik aralıklarla bölünen toprak yüzeyde yoluna devam etti. Radar ekolarının verdiği dalgaları dizüstü bilgisayarda izliyorlardı. İki adımda bir incelenmek üzere başka bir nokta belirliyorlardı. Geri alanın orta yerine ulaştığında bir anda durdu. "İşte bu enteresan," dedi. "Ne görüyorsun?" diye sordu Yates. "Bekleyin, şu bölgeyi bir daha deneyeceğim." Geri yereyi yeniden az önce geçtiği bölgenin üzerine götürdü. Gözü dizüstü bilgisayarın üzerinde minim ilerliyordu. Sonra yine durdu. "Burada büyük çaplı bir anormallik söz konusu." Yates geriye doğru yaklaştı. "Bakayım, 1 metre kadar aşağıda. Burada büyük bir cep var, gördünüz mü?" Geri ekranında radar ekolarının bozulduğu kocaman bir tümseye işaret ediyordu. "Burada bir şey var," dedi yere bakarak. "Hem de çok derinde değil." Sonra Yates'e baktı. "Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Minibüste küreğiniz de var mı?" "Evet, bir çifte mala olacaktı." Yates başını salladı. "Pekala, onları buraya getirin. Bir de daha fazla ışığa ihtiyacımız olacak. Minibüste bir projektör daha var. Fazladan uzatma kabloları da." Corso basamakları tırmanmaya başladı. "Ben getiririm. Sana yardım edeyim," dedi Maura. Ve Corso'nun peşinden mutfağa çıktı. Dışarıda yağmur gücünü kaybedip ince ince çiselemeye başlamıştı. Olay yeri inceleme timinin minibüsüne doğru yürümeye başladılar. Bahçıvan çüreğini ve fazladan projektörü bulmuşlardı. Corso eşyaları yüklenip eve doğru yürümeye başladı. Maura da diğer kaza gereçlerinin bulunduğu kutuyu alıp minibüsün kapısını kapattı. Tam Corso'nun peşinden içeri girecekti ki o sırada ağaçların arasına yaklaşan başka bir aracın yaklaştığını gördü. Garaj yolunda durup o tanıdık kamyonetin yaklaşarak sonunda olay yeri inceleme minibüsünün yanına park etmesini izledi. Bayan Clausen kamyonetinden inmişti. Üstüne birkaç beden büyük gelen yağmurluğu pelerin gibi arkasından uçuşuyordu. Şimdiye kadar işiniz bitmiştir diye düşünmüştüm. Anahtarı neden geri getirmediniz diye merak ediyordum. Bir süre daha burada olacağız. Bayan Claus'un garaj yolundaki diğer araçlara baktı. Sadece etrafa şöyle bir bakacağınızı sanmıştım. Olay yeri incelemenin burada ne işi var? Bu iş zannettiğimizden daha uzun sürecek. Bütün geceyi burada geçirmemiz gerekecek, dedi. Neden ki? Kardeşinizin giysileri bile burada değil artık. Sizin için hepsini kutuladım. Bu sadece kardeşimle ilgili değil Bayan Clausen. Polis başka bir olay için burada. Yıllar önce olmuş olay. Ne kadar önce? 45 yıl kadar önce. Siz evi almamıştınız bile o zaman. 45 yıl mı? O zaman kadın bir anda susmuştu. O zaman ne? Maura elinde taşıdığı bahçe küreklerini görünce Bayan Clausen'ın ağzı bir karış açık kalmıştı. Bu kürekler ne için? Evimde ne yapıyorsunuz siz? Polis bodrum katında arama yapıyor. Arama mı? Yani orayı kazıyorlar. Bunu yapmak zorunda kalabilirler. Bunun için izin vermedim size. Bayan Claus'un arkasını döndüğü gibi verandaya fırlamıştı. Yağmurlu arkasından yerlere değiyordu. Maura da kadının peşinden eve girdi. Sonra da mutfağa kutuyu tezgaha bırakıp kadına dönmüştü. Bekleyin, anlamıyorsunuz. Kimsenin kilerimi altını üstüne getirmesini istemiyorum diyerek kapıyı açmıştı Bayan Claus. Aşağıda elinde kürekle bekleyen dedektif Yates'e bakıyordu. Dedektif bir parça toprağı kazıp kenara atmıştı bile. Bayan Claus'un, bırakın işlerini yapsınlar dedi Maura. Bu evin sahibi benim diye seslendi kadın merdivenlerden aşağı doğru bakarak. Benim iznim olmadan orayı kazamazsınız. Bayan, söz veriyoruz. İşimiz bittiğinde toprağı geri dolduracağız dedi Corso. Sadece şuraya şöyle bir bakmamız gerekiyor. Neden? Radarımız burada bir geri tepme sapladı. Geri tepme de ne demek oluyor? Ne var orada? Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Eğer devam etmemize izin verirseniz hep beraber öğreneceğiz. Maura kadını iteleyerek kilerden çıkardı ve kapıyı kapattı. Lütfen çalışmalarına izin verin. Eğer izin vermezseniz arama emri almaları gerekecek. Peki orayı kazmak nereden akıllarına geldi ki? Kan. Ne? Kan mı? Mutfak tamamen kan içindeydi. Kadın yerlere baktı. Linolyumu baştan aşağıya inceledi. Ben hiçbir şey görmüyorum. Siz göremezsiniz. Kimyasal bir spreyi sıkınca görünüyor. Ama inanın bana her yer kan içindeydi. Kanın mikroskopik izleri bütün yüzeyi kaplamış. Ayrıca duvara sıçrayan kanlar da görünüyordu. Tüm o kanlar kiler kapısının altından geçip merdivenlerden aşağı inmiş. Akmış. Biri orayı yıkayarak ya da paspaslayarak temizlemiş olmalı. Duvarlarda silinmiş tabii. Gözle görünür bir şey kalmadığı için izlerden kurtulduklarını sanmışlar. Ama kan hala orada. Fisürlerin ahşap üzerinde çatlakların arasından sızıyor ve yıllar geçtiği halde onu silemiyorsunuz. Bu evin içine hapsolmuş yani. Duvarların içine hapsolmuş. Bayan Claus'un dönüp Maura'nın gözlerinin içine baktı. Kimin kanı diye sordu usulca. Polis de bunu öğrenmeye çalışıyor. Bunun benimle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorsunuz, değil mi? Hayır. Kanın çok eski olduğunu düşünüyoruz. Siz evi almadan öncesine ait. Kadın sersemlemiş vaziyette mutfak masasının yanındaki sandalyeye yığılıverdi. Yağmurluğun kapşonu başından kayıp düşünce griye dönmüş kirpi gibi saçları çıkmıştı meydana. O kocaman yağmurluğun içinde kambur kambur otururken ilk başta olduğundan daha da küçük, daha da yaşlı görünmüştü Mavra'nın gözüne. Mezara girmeden erimeye başlamış gibi. Şimdi bu evi kimse almak istemeyecek diye mırıldandı. Bunu duyunca hayatta kimse almaz burayı. Bu lanet yer elimde kalacak. Maura geçip kadının karşısına oturdu. Kız kardeşim neden bu evi kiralamak istedi size söyledi mi? Kadın cevap vermemişti. Bayan Claus'un şaşkınlık içinde başını iki yana sallıyordu. Yolda satılık ilanını gördüğünü ve sizi emlak ofisinde aradığını söylemiştiniz. Kadın sonunda başını salladı. Durup dururken birdenbire aradı işte. Size ne söyledi peki? Ev hakkında daha çok bilgi edinmek istiyordu. Burada kimin yaşadığını, benden önce kime ait olduğunu filan. Bu bölgede gayrimenkullerle ilgilendiğini söylemişti. Ona Langlardan bahsettiniz mi? Bayan Clausen bir an gerilmişti. Onları tanıyor musunuz? Eskiden bu evin sahibi olduklarını biliyorum. Bir baba ve oğlu. Bir de adamın yeğeni vardı. Amalta adında bir kız. Kardeşim size onları da sordu mu? Kadın derin bir nefes aldı. Evet, bilmek istiyordu. Bunu anlayışla karşıladım. Eğer bir ev satın alacaksanız, o evin kimin yaptığını, orada kimlerin yaşadığını bilmek istersiniz. Bayan Clausen yine Maura'nın gözlerinin içine bakmıştı. Bu onlarla ilgili değil mi? Langlarla ilgili. Siz bu kasabada mı büyüdünüz? Evet. O zaman Lang ailesini tanıyor olmalısınız. Bayan Clausen soruya hemen cevap vermemişti. Önce ayağa kalkıp yağmurluğunu çıkardı ve mutfak kapısının yanındaki askılardan birini astı. Bütün bunları yaparken son derece yavaş hareket ediyordu. O benimle aynı sınıftaydı dedi sonunda. Arkası Maura'ya dönüktü hala. Kim? Elia Lang. Kuzeni. Amalta'yı pek tanımıyordum. Çünkü bizden 5 sınıf aşağıdaydı. Daha çocuktu. Ama hepimiz Elia'yı tanıyorduk. Kadının sesi ufacık bir fısıltıya dönüşmüştü adeta. Sanki o ismi yüksek sesle dile getirmek bile istemiyor gibiydi. Onu ne kadar iyi tanıyordunuz? Bilmem gerektiği kadarını biliyordum. Ondan pek hoşlanmıyordunuz anladığım kadarıyla. Ben Klaus'un dönüp Maura'ya baktı. Seni korkutan insanları sevmen pek mümkün değildir dedi. Kiler kapısının ardından toprağa vuran kürek seslerini duyabiliyordu. Evin sırların derinine iniyordu işte. Bu ev seneler boyunca yaşanan korkunç şeylerin sessiz bir tanığı olmuştu. Burası o zaman küçük bir kasabaydı Doktor İstes. Şimdiki gibi yazlıkçılığın uğrak yeri olan bir sayfiye yeri değildi. O zaman sadece kasaba yerlerin bulunduğu ve ister istemez onları tanırdınız. Hangi ailelerin iyi olduğunu, hangilerinin uzak durmanız gerektiğini bilirdiniz. Elia Lank'ın nasıl biri olduğunu 14 yaşında öğrenmiştim. O kesinlikle uzak durmak isteyeceğiniz türden bir çocuktu. Bayan Klaus masaya dönüp yorgun düşmüşçesine sandalyesine çöktü yine. Mika masada kendi yansımasını arıyormuş gibi başını öne eğmişti. Bu dağda yaşayan bir çocuktan korkan 14 yaşındaki halinin yansımasını arıyormuş gibi. Maura kadının fırça gibi gri saçlarıyla örtülü başına bakıp öylece bekledi bir süre. Peki neden ondan korkuyordunuz diye sordu sonra. Bir tek ben değilim ki, hepimiz Elia'dan korkuyorduk. Onlardan sonra. Neler olmuştu? Olanlardan sonra neler olmuştu? Bayan Klaus'un başını kaldırdı sonunda. O kızı canlı canlı gömdükten sonra. Sonrasında mutfağı dolduran sessizliğin içinde Maura alt kattaki toprağı kazan adamların seslerini duyuyordu. Kalbinin kaburgalarının içinde çarptığını hissedebiliyordu. Tanrım, aşağıda kim bilir ne bulacaklar diye geçirdi içinden. Kız kasabaya yeni gelmiş dedi Bayan Klaus'un. Alice Rose. Diğer çocuklar kızın arkasında oturup hakkını ileri geri konuşuyorlardı. Onu alay ederlerdi. Alice hakkında aklımıza gelen her şeyi söyleyebiliyorduk. Çünkü kız sağırdı. Onunla alay ettiğimizi anlamıyordu bile. Acımasızca davrandığımızı biliyorum. Çocuklar o yaşlarda henüz kendilerini başkalarının yerine koymayı bilmedikleri için böyle oluyorlar işte. O acıyı kendilerinde tadana dek acımasız oluyorlar. Bayan Klaus'un çocukken insanın yaşadığı değişimleri ve öğrenmekte geç kalınan dersleri düşünerek pişmanlıkla iç geçirmişti. Alice'e ne oldu? Elia bunun bir şaka olduğunu söyledi. Birkaç saat sonra kız zaten çıkaracakmış güya. Ama bir deliğe tıkılıp kalmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Korkudan altınıza yaptığınızı ve kimse çığlıklarınızı duymuyor. Sizi o deliğe tıkan çocuktan başka hiç kimse nerede olduğunuzu bilmiyor. Maura sessizce kadının devam etmesini bekledi. Bu öykünün sonunda duyacaklarından korkuyordu. Bayan Klaus'un Maura'nın kaygı dolu gözleriyle kendisine baktığını görünce başını iki yana salladı. Oh Alice, ölmedi. Köpeği onu kurtardı. Kızın nerede olduğunu biliyormuş. Avazı çıktığı kadar havlayıp insanları oraya götürmüş. Kız kurtuldu o zaman. Kadın başını salladı. O gece geç saatte onu kurtarmışlar. Ama sonunda onu bulduklarına saatlerdir o deliğin içindeymiş. Konuşamıyormuş bile. Zombiye dönüşmüş. 2 hafta sonra da ailesiyle birlikte buradan taşındılar ama nereye gittiklerini bilmiyorum. Elia ne oldu? Bayan Klaus'un omuz sıktı. Ne olacak? Bunun bir eşek şakası olduğunu söyleyip durdu. Bütün gün hepimize yaptığı gibi Alice'le dalga geçtiğini söyledi. Doğruydu da. Hepimiz o kıza işkence ediyorduk. Hepimiz onu mahvettik. Ama Elia'nınki o bu işi fazla ileri götürmüştü. Ceza almadı yani. 14 yaşındayken insana ikinci bir şans veriliyor işte. Özellikle de evdekilerin sana ihtiyacı varsa. Baban gün boyunca sarhoş geziyorsa ve 9 yaşındaki kuzeninle aynı evde yaşıyorsanız bazı şeylere göz yumuluyor. Amalta dedi Maura usulca. Bayan Klaus'un başını salladı. O ufacıcık kızın bu evde yaşadığını düşünebiliyor musunuz? Canavarlar dolu bir ailede. Canavarlar. Ortam bir anda elektriklenmişti. Maura ellerinin buz kestiğini fark etti. O anda Amalta Lank'ın hezeyanları çalınmıştı kulağına. Git buradan. Seni görmeden önce git buradan. Ve arabasının kapısına çizilen pençe izlerini düşündü. Bir canavarın imzası. Maura o sırada kiler kapısının açılmasına ilgilenmişti. Arkasını döndüğünde Rizzoli'nin eşikte durduğunu gördü. Bir şeye çarptılar dedi Rizzoli. Ne peki? Tahta. Bir tür panel. 60 santim kadar aşağıdaydı. Üzerindeki toprağı temizlemeye çalışıyorlar şimdi. Tezgahın üzerindeki kutuya işaret edip bunlara ihtiyacımız olacak. Mora kutuyu alıp bodrum merdivenlerinden aşağı indi. Kazılan topraklar çukurun kenarına birikmişti. Kazdıkları çukur hemen hemen 1 metre 80 santim genişliğindeydi. Bir tabut boyunda. Elinde kürekle çalışan dedektif Corson'un başını kaldırıp Mora'ya baktı. Panel oldukça kalın. Ama şunu dinleyin. Corson kürekle tahtaya vurdu. Sağlam değil. Altında boşluk var. Biraz da ben yapayım istersen dedi Yates. İyi olur. Belim ağrımaya başladı. Corso küreyi Yates'e uzattı. Yates çukurun içine atlayıp tahtaya basınca boğuk bir ses çıkmıştı. Yates büyük bir kararlılıkla küreğini toprağa salladı ve kazdığı toprakları giderek büyüyen yığının üzerine bıraktı. Tahta panel gözükene dek kimseden çıt çıkmamıştı. İki projektörün alev alev ışığı çukurun içini aydınlatıyordu. Yates duvara vuran gölgesi kukla gibi dans ediyordu adeta. Diğerleri ise iştahla tabutun görünmesini bekleyen mezar avcıları gibi bir köşede durmuş onu izliyorlardı. Bu tarafı tamamen temizledim dedi Yates nefes nefese. Sandık gibi bir şeye benziyor. Kürekle biraz çatlattım bile. Daha fazla zarar vermek istemiyorum. Küçük kürekler, fırçalar bende dedim Mavra. Yates nefes nefese kalmış vaziyette doğruldu ve çukurun dışına atladı. Pekala, şu üst kısmı temizlerseniz o zaman kapağı açmadan önce birkaç tane daha fotoğraf çekelim ister şimdi. Mora ve Gary hendeğin içine atladılar. Mora panelin ağırlıkla birlikte ayaklarının altında titrediğini hissetmişti. Bu pislik içinde kalasların altında onları bekleyen korkunç manzarayı hayal etti. Kapağın açılmasıyla birlikte çürümüş bir bedenle karşılaşacaklarını düşünerek dehşete düşmüştü. Güm güm atan kalbini duymazdan gelerek yere eğildi ve panelin üzerindeki toprağı süpürmeye başladı.